Tarık Bey, bu haftaki görüşmemize bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında baş gösteren vize kriziyle başlayalım lütfen.
Tabii şimdi burada yüzeysel olarak şöyle bakabiliriz. Yani Amerikalılar için bir Amerikan vatandaşının yani kendi hayatının tehlikeye girmesi, ıssızlıklanması Amerikalılar için çok önem arz eder. Nasıl mesela bir Türklerin bir Türk bayrağının bel altında tutulması ne kadar onur kırıcıysa, bir Amerikalı konsolosluk görevlisinde bir şekilde tutuklanması ve bu konuda Amerikan mantığı, Amerikan yasalarının içermediği bir şekilde tutuklanması Amerikalılar için de onur kırıcı. Tabii biz Türkler duygusal bir ulusuz yani şey olarak bakamıyoruz. Muhtemelen ilk baktığınız zaman bu konsolosluk şeyinin buna karşı bir misilleme, bir tavır olduğu olarak anlaşılabilir. Belki de öyle anlaşılmalı. Ama tabii iceberg'in altı çok daha derin gibi gözüküyor. Yani uzun dönemden bu yana özellikle bu ülkelere gidersek yani Amerikalıların bir noktada intikamcı ve kinci oldukları tezi de var. Bu 1 Mart tezkeresi kendilerinin yaptığı yatırımlardan bu yana gelen süreçlerden sonra bir anlam kazanıyor tabii ama tabii şey olarak bakmak lazım. Kesin olarak yani bu İdlib'de falan bağlantılı kurmamak lazım. İşte son dönemlerde işte Amerika rahibinin tutuklanması, işte arkasından buna benzer bir şekilde olması önem arz ediyor. Tabii Türkiye'de karşı diplomatik karşı atağını yaptı. Ama tabii dolar 3.70'i 3.80'e doğru gidiyor. Yani şimdi bunu Türkiye propagandası yapıp da işte Amerikalılara kafa tuttuk. İşte Amerika'dan uydu almadık böyle yaptı bize. S-400 almadık böyle yaptı deyip de kendimizi onara etmemiz tamamen dünya gerçeklerinden kopmamız manasına geliyor. Bir önce bence aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Daha çok Türkiye'yi etkileyecek. Onu söylemek istiyorsunuz değil mi?
Yani
şimdi
tabii yani Türkiye etkileyecek, Türkiye ekonomisini etkileyecek. Türkiye'nin batıdan kopup da yalnızlaşması. Türkiye ne kadar Rusya'ya, ne kadar İran'a, ne kadar Çin'e güvenebilir? Yani Rusya, İran ve Çin'in yanına Türkiye dünyada blok olarak geçtiği zaman bu bir ilkesel bir tutum mudur? Anti-emperyalist bir tutum mudur? Bir Turani bir tutum mudur? Yoksa Türkiye'nin sorumluluklarından kalan bir tutum mudur? Sonra onlar kendi işlerinde insan haklarına, insanlara ne kadar saygı duyuyor? Hukuk ne kadar geçerli? Ticaret, üretim var mı bu ülkelerde? Yani Türkiye'nin geleneksel Atatürk'ten bu yana hatta Osmanlı'dan bu yana Batı dünyasıyla karşılıklı alışverişi, karşılıklı model alışverişi vardır. Yani Türkiye bu prensipi belirlemiştir. Bir de dış politikada dostlar, düşmanlar diye bir şey olamaz. Türkiye dış politikada ülkesinin çıkarları söz konusu olabilir. Yani dış politikada duygusallık olamaz, kin olamaz, öfke olamaz, intikam olamaz. O anın gerekleri vardır. İran mesela ne yaptı? İşte bakın öyle dedi, böyle dedi ama Taliban'ın cenazesinde en üst düzeyde zannederim Cumhurbaşkanı seviyesinde temsilcilik gönderdi. Türkiye'nin bir tane diplomatik temsilcisi bile yok şeyler Talibhane'ye. Ta Turgut Özal'dan boyuna gelen ilişkiler ağı var. Yani Türkiye duygularla, yani öfkeyle, nefretle dış politikanın gerçekliğini karıştırıyor. Bu da zaman zaman dünyada Türkiye'nin yalnızlaşmasını, hak ettiği yeri alamamasına neden oluyor diye düşünüyorum.
Biraz önce İdlib'in bu konuyla bir ilgisi yok. Daha doğrusu Amerika'nın vize uygulamasında İdlib'in bir etkisi yok dediniz. Böyle bir ihtimal olduğu konuşuluyor mu?
Ya konuşuluyor tabii. Yani biz dünyayı kafa tuttuğumuz için dünya bize düşmanlaşıyor diye bir yaklaşım da var Türkiye'de tabii. Yani dünyayı kafa tutmak tabirin içinde bir doldurmak lazım. Niçin kafa tuttuğumuz vesaire vesaire. Bunların altı dolmuyorsa bu bir hamasetten öte bir şey gitmiyor. Yani Sayın Bahçeli'nin Kerkük çözümüne 5.000 tane ülkücü genç indirmesi gibi bir çözüm tarzı. Tabii İdlib meselesi Astana sürecinden gelen bir mesele. İşte Türkiye'nin Suriye politikalarının bundan önceki uyguladığı yanlış ama şimdi daha doğru şeyler yapmaya çalıştığı Suriye politikalarının ufak bir bedeli. Yani bunun işte Rusya üzerinden, Esad yönetimi üzerinden ödenmek istenen bir bedeli. Fakat aynı bölgede bir şekilde Amerika'nın da PYD üzerinden bir hak iddiası var. Bu koşullarda iki büyük risk bekliyor Türkiye'yi. Birincisi Özgür Suriye Ordusu dediğinden ordu zamanında zaten çok eskiden cihatçıların radikal bir yapının kısmi ordusuydu. Sonra geçişkenlikler sağlandı. Bu orduya ne kadar güvenebilirsiniz? Bir ikincisi oradaki 60.000 tane radikal cihatçıyı bu ordu ikna edebilir mi? Belli bir koridordan gitmeye. Üçüncü mesele, bu radikal cihatçıların geçebileceği bir alan var mı? Bu alan Celabrus ya da işte şey alanı mıdır? Elbap alanı mıdır? Veya bunları gönderebileceğiniz kendi ülkeleri var mı? Çünkü bunların %70-80'i Suriye'de değil, dışarıdan getirilmiş adamlar bunlar. Bunlar Türkiye için yönelirse ne olur? ÖSO buna yetmezse Türk ordusu Mehmetçik'le bunlar çarpışırsa ne olur? Silahlı mücadeleyle ikna edilebilirler mi? Bütün bunlar soru işaretleri. Bütün bunlar ciddi riskler barındıran hususlar. En iyi senaryo dediğiniz gibi ÖSO ya da Türkiye bu 40 bin kişiyi, 30 bin kişiyi bir şekilde ikna eder. Çatışmalar minimum şeklinde seyreder ve siviller ağırlıklı bir koridor açılır. Bu koridorda işte Türkiye'nin kontrol altına alan alanlarda bu insanlar istihdam edilir ve ılımlılaştırırlar. Ama bu şekilde bir senaryo olabilir. Keşke böyle bir olsa. Yani bu zaman ölümler ya da Mehmetçiğin hayatı riske olmaz. Burada tabii bir şekilde Esad'la anlaşma var. Gene Esad'la ya da Esad'a karşı bir tavır var ama bu tavır Rusya üzerinden anlaşmayla sürüyor. Bu da kafa karıştırıcı bir durum. Burada da netleşmek lazım diye düşünüyorum. Yani Rusya'yı araya katmadan Esad'la da konuşulacaksa Esad'la da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum direkt olarak.
Tarık Bey, son olarak Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının durumu tartışmalı. Bazı belediye başkanlarının durumunu sormak istiyorum size. Nasıl görünüyor? Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir kavgaya, bir çatlağa yol açabilecek bir durum mu bu şu anda, başta Melih Gökçe'nin durumu olmak üzere?
Yani şimdi Adalet Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan'ın liderliğinin nasıl işte kendine bağlı kitleler üzerinde çok etkilediği ve konsolide olduğu bir yapıysa, parti üzerindeki, teşkilat üzerindeki disiplin üzerinde her ne kadar homurdanmalar olsa da bile son sözü onun söylediği ve parti disiplininin çok güçlü olduğu bir yapı. Yani hiçbir şekilde bir çatlamalara falan neden olmaz diye düşünüyorum. Ama diyeceksiniz ki ya bu insanlar seçimle gelmişler. Doğrudur, seçimle gelmişlerdir. Ha diyeceksiniz ki madem metal yorgunlukları vardır falan, şu belediyeleri niye bunlar birkaç defa işte aynı adamlar seçildi? Ankara örneği gibi ya da Balıkesir örneği gibi. Yani aynı adamlar birkaç defa seçiliyor, sonradan yorgunluk deniyor, çık deniyor, git deniyor. Yani bunlar tabii doğru sorular ama yani bunun işin esası siyaset, pragmatik bir iş. Son dönemde, son şey seçiminde, referandumda bu iller hepsi fire verdi bu miktarda. Tabii böyle olunca da Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi sahaya inip kendi direkt müdahale ediyor. Bu buradaki fireleri, açıkları kendi yapısı, gayretiyle, karizmasıyla kapatıyor. Halkı ikna edebiliyor. Ha bence artı 10-15, eksi 10-15'lik fark onun için önemli değil. Gerçekten sahaya indiği zaman insanları ikna edebiliyor. Yerel yönetimler seçimleri yaklaştı şu sırada da. Yerel yönetimlerde oy kaybı alan bölgelerden hesabı kesti. Gerek belediye başkanı, gerek parti teşkilatlarını. Ve bunları bir şekilde birileriyle değiştirip, bu kan değişimi motivasyonu sağlayıp kendisi oralara inerek seçimlere daha güvenli girmek istiyor.
Dediğiniz gibi bir hesabın kesilmesi söz konusu olabilir ama hesap karşılıklı olarak kesilmişe benzemiyor en azından.
Yani Melih Gökçek için. Melih Gökçek case'i ayrı bir case ama onun dışındakiler yani siyaseten zaten bu insanlar Erdoğan var diye geldiler oraya. Siyasi başarının şeyi Sayın Erdoğan, belki de gerçek de öyle. Kendinizdir yani. Siz orada onun başka birisinde olsa ben seçtirirdim benim için diye bakıyor. Onun için onların orada olmalarının fazla bir önemi yok. Onlar orada giderler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ha Gökçek hadisesi. Çünkü Gökçek biliyorsunuz Sayın Erdoğan'a karşı bir parti kurmuş. Parti, ben AK Parti'ye alternatif parti benim demişti. Sonradan işte bayağı da bir çalıştı. Sonradan da vazgeçmişti. Gökçek siyaset oyununu burada en iyi oynayan aktörlerden birisi ki zaten çıkarken zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı yahut da AK Parti'nin bir yöneticisi işte bu siyaseti eski şeyler müzelik olacak falan tarzında bir benzer bir şey. O da hemen çıkar çıkmaz işte biz bir müze projesi getirdik diye bir meydan da okudu. Gökçek işi farklı bir iş. Onun sonuçlarının siyaseten hep beraber ilgiyle izleyeceğiz. Ben onun o kadar kolay pes edeceğini düşünmüyorum.
Tarık Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.